İyi günler sevgili A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış programına hoş geldiniz. Bugün de yine inşallah Ahir Zaman'dan ve iman hakikatlerinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Nelerden konuşalım Serdar Hocam?
Estağfurullah. Yine tabii her zaman olduğu gibi en önemli konuları burada elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. İzleyicilerimize paylaşacağız. Biz hocamızın yapmış olduğu çalışmalar vesilesiyle ahir zamanda çok önemli gerçekleri fark ettik. Evrimcilerin, Darwinistlerin, her şeye tesadüf diyenlerin, efendim bu da kendi kendine olmuş, bunda da ne var canım diyenlerin aslında gerçekleri söylemediklerini, doğru söylemediklerini, bizi yanıltmaya çalıştıklarını, insanları, büyüklerimizi yanıltmaya çalıştıklarını gördük. Hocamız vesile olmuştur buna. Allah razı olsun. Çok güzel çalışmalar yaptı. Yaklaşık 30 yıldır hiç durmadan sabırla, metanetle çalışmalarını sürdürdü. Tabii Allah vesile etti. Bütün dünyada artık herkes evrimcilerin, Darwinistlerin, materyalistlerin doğru söylemediklerini açık bir şekilde gördüler. Tabii hocamızın yapmış olduğu çalışmalar hepsi bilimsel delillere, kaynaklara dayalı çalışmalardır. O yüzden de inkarı mümkün olmayan çalışmalardır, açıklamalardır. Hocamız her hizmetinde, her çalışmasında mutlak surette kaynak göstermiştir. Sağlam delillere dayandırmıştır yaptığı çalışmaları. Bunun karşısında hocamızın fikri çalışmalarının karşısındaki yapıya baktığımızda ise sadece açıklamalardan ibaret olduğunu, kişilerin bilimsel kisve altında hiçbir delile, hiçbir kaynağa dayanmadan kendi görüşlerini ortaya koyduklarını gördük. Nasıl gördük? Hocamız bir gün Allah razı olsun çıktı ve dedi ki ey evrimciler, ey Darwinistler, ey materyalistler, siz dünyanın ezelden beri geldiğini ve ebediyete kadar da sonsuza kadar da gideceğini söylüyorsunuz. Siz dünyanın, kainatın ve yeryüzündeki canlı cansız tüm maddelerin tesadüflerin eseri olduğunu söylüyorsunuz. Her şey rastgele olmuştur diyorsunuz ve insanın hayatının kökenini açıklamak için ise tabii ki proteinlerin, amino asitlerin oluşumunu açıklamaları gerekir. Bunun için de işte sokaktaki bir çamurda proteinler tesadüfen bir araya gelmiştir. Amino asitler proteinleri oluşturmuştur ve insan bu son halini almıştır diyorsunuz dedi ve sordu. Bütün bu anlattıklarınıza karşın tek bir deliliniz var mı? Dedi. Bütün dünyada bu ses yankılandı ve ne gördük sonunda? Bir de baktık ki 150 yıldır bas bas bağıran, her yerde konuşan, atıp tutan evrimciler, Darwinistler hepsi evlerine kaçtılar. Üzerlerine kapıyı, pencereyi, çerçeveyi kapatıp bir daha da dışarı çıkmadılar. Tek bir soru bitirdi. Tabii hocamızın bu sorusuna cevap gelmedi. Yani ne evrimcilerin, ne Darwinistlerin, ne materyalistlerin hiçbir bilimsel delili, bulgusu, somut, gözleme dayalı, laboratuvar çalışmalarına dayalı bir bulgusu, kanıtı yoktur. Tabii cevap gelmeyince hocamız yine bırakmadı peşlerini, Allah razı olsun. Cevabı hocamız kendi yaptığı çalışmalarında verdi. Konu çok anlaşılırdır. Bu konu çok çok önemlidir. Evrimcilerin anlattığı gibi hayatın kökeni böyle karmaşık, anlaşılmaz sırlar veya gizemler veya olağanüstü teknik bilgiye, bilimsel bilgilere muhtaç değildir. Konu çok çok açık, çok çok anlaşılırdır. Her akıl ve kültür seviyesinde insanın bakar bakmaz anlayacağı şekildedir. Hocamız dedi ki, madem canlılar birbirlerinden kademeli kazandıkları özelliklerle evrimleşti diyorsanız, o halde mutlak surette elinizde bir tane hiç olmazsa, ki bakın bütün canlılar için söylenmiş bir şeydir ama hocamız fazla değil, bir tane kanıtınızı getirin dedi. Nedir o kanıt? Sözlü olmaz. Biz yeryüzündeki canlıların şu anki durumlarını ve geçmişteki durumlarını, vücut yapılarını, formlarını, sahip oldukları fiziksel özellikleri ve onlarla ilgili tüm yapıları nereden görürüz? Jeolojik katmanlarda görürüz. Başka bir yerde göremeyiz. Teknik başka bir imkan yoktur. Jeologlar, ondan sonra antropologlar, paleontologlar kendi uzmanlıklarına göre Ne yaptılar? Dünya çapında araştırmalar yaptılar. Hemen hocamız bu araştırmaların sonuçlarını toparladı hepsini ve çok güzel eserler hazırladı ki Yaratılış Atlası bunların en güzeli, en büyüğü, en etkilerinden bir tanesidir. Ne gördük biz o atlasta? Demek ki yeryüzünde yaşamış, var olmuş ve günümüzde de yaşayan canlılar hiçbir devirde, dünyanın hiçbir devrinde evrimcilerin iddia ettiği gibi hiçbir değişikliğe uğramamışlar. Kim bize bunu göster? Evet, bu değerli eserdir. İngilizcesidir, İngilizce baskısıdır. Birçok dilde de basılmıştır bu değerli eser. Ne gördük bu değerli eser vesilesiyle ve diğer çalışmaları vesilesiyle? Yeryüzündeki hiçbir canlı dünyanın hiçbir döneminde değişikliğe uğramamış. Peki kim diyor bunu? Fosiller diyor. Fosili kim buluyor? Bilim adamları buluyor. Hemen dönüyoruz. Ne demişti evrimciler? İşte biraz çamur, biraz amino asit. Efendim, biraz da işte biraz değil tabii, milyarlarca yılda geçti mi o ortamda proteinler oluşur dediler. Bunu sordu hocamız, kanıtınız var mı? Yine cevap gelmedi. Bu sefer hocamız cevabını kendisi verdi. Yine bilimsel cevap verdi ve dedi ki mikrobiyoloji uzmanlarının, biyologların yapmış olduğu çalışmalara dayanarak, 21. yüzyılın teknolojisine dayanarak, yani somut belgeler ve delillere dayanarak dedi ki hocamız, bir tane proteinin oluşması için aynı ortamda, aynı hijyenik, aynı steril hücre zarı içerisinde 70-80 tane daha proteinin olması gerekmektedir dedi. Doğrudur, bilimseldir bu. Aksi veya inkarı mümkün olmayan bir açıklamadır. Hani bir tane amino asitten iki tane, üç tane, sonra bunların yan yana gelerek bir proteini, ondan sonra diğer proteinleri oluşturduğunu iddia ediyordunuz ey evrimciler dedi. Ve yine evrimcilerde ve Darwinist kafanın peşine gidenlerde bir sessizlik oldu. Hücrede ve hücre içerisindeki organellerde kitlenmiş bir yapı gibidir. Hatta bilim adamları bunu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan şeyine bağlarlar. Açıklamasına da benzetirler. Hakikaten öyledir. DNA olmadan RNA'dan bahsetmek mümkün değildir. RNA olmadan da DNA'nın bir anlamı olmaz. DNA kendini kopyalayamaz, çoğaltamaz ama bilgi DNA'dadır. DNA'daki bilgi olmadan da RNA kopyalama yapamaz. Dolayısıyla bir amino asitten, proteinden ve hücreden bahsetmek teknik olarak, biyolojik olarak, mikrobiyolojik olarak söz konusu değildir dedi ve konu kapandı. Ondan sonra da üzerine yapmış olduğu 30 yıllık bu çalışmayla da fikren Darwinizmi, materyalizmi, evrim teorisini ve zararlı bütün izimleri fikren ilimle, sevgiyle, şefkatle, merhametle yerle bir etmiştir. Dümdüz olmuştur artık evrimciler. Biz bu yaptığımız programlarda evrimcilerin 150 yıldır yapmış oldukları insanlar üzerindeki tahribatı tamirata çevirmek için onların doğru söylemediklerini, insanları kandırdıklarını açıkça göstermek için var olan gözümüzün hemen önünde bulunan iman hakikati dediğimiz, yani her şeyi Cenab-ı Allah'ın yarattığını, bütün canlıların onun emriyle, ilmiyle ve onun yönetiminde, onun idaresinde olduğunu, bütün cansız varlıklarında yine aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın idaresinde olduğunu açıkça gösteren deliller sunuyoruz. O delillerle ilgili de videolar paylaşıyoruz. İşte anlatımlar yapıyoruz. Hem genel kültürümüz artmış oluyor hem de evrimcilerin doğru söylemediğini ve hepsinden önemlisi de Cenab-ı Allah'a derin bir iman sahibi olmak için bir vesile oluyor bu programlar inşallah. Şimdi eğer hazırsa rejimizden rica edelim, bir tane yine iman hakikatiyle programımıza başlayalım.
Böcekler arasında üzerinde en çok araştırma yapılanlardan biri bombardıman böceğidir. Bu böceği diğer böceklerden ayıran özelliği ise 2 santimetrelik vücudunda oldukça karmaşık kimyasal bir silah barındırmasıdır. Bombardıman böceğinin vücudunda bir düşman saldırısıyla karşılaştığı anda kaynar sıcaklıkta ve tahriş edici bir sıvı oluşur. Ve bu sıvıyı vücudunun arka kısmında yer alan özel bir borudan düşmanına doğru püskürtür. Düşmanlarını bu savunma mekanizmasıyla uzaklaştıran böcek, aslında ne kadar mucizevi bir olay gerçekleştirdiğinin farkında bile değildir. Bu kimyasal silah, böceğin vücudunda çok karmaşık zincirleme reaksiyonlar sonucunda üretilir. Farklı iki bez tarafından salgılanan hidrojen peroksit ve hidrokinon adlı kimyasal sıvılar, biriktirme odacığı denen bir bölmede birleşir. Bu odacığın hemen yanında ise patlama odacığı denen ayrı bir bölme vardır. Böcek silahını ateşlemeye karar verdiği anda biriktirme odacığını saran kaslar kasılır ve oda aniden büzüşür. Odayı patlama odasından ayıran kapaksa aynı anda açılır. Bu sayede kimyasal karışım hızla patlama odasına dolar. Hemen ardından da patlama odacığının kapağı kapanır. Odada biriken karışım, duvarlardan salgılanan özel bir katalizör maddeyle birleşince zincirleme reaksiyon başlar. Bu reaksiyon sırasında çok yüksek bir ısı açığa çıkar ve karışım kaynama noktasına ulaşır. Kanalın etrafındaki kaslar karışımın tam olarak düşmana hedeflenmesini sağlar. Ve böcek ürettiği bu kaynar kimyasal maddeyi basınçla düşmanının üzerine püskürterek onu haşlar. Düşmanını etkisiz hale getirebilecek kadar sıcak olan bu kimyasal silah böceğe hiçbir zarar vermez. Çünkü böceğin vücudunda silahın üretildiği bölge yanmaz bir maddeyle izole edilmiştir. Bilim adamlarını hayretler içinde bırakan bu mükemmel sistemde doğada var olan milyonlarca benzeri gibi bir anda ve eksiksiz bir biçimde oluşması gerekir. Bir parçası eksik olsa işlev görmeyecek ve böceğin yeryüzünden silinmesine sebep olacaktır. Böceğin savunma mekanizmasının her aşamasında üstün bir aklın kontrolü vardır. Bombardıman böceği de daha milyarlarca canlı gibi üstün bir bilgi ve güce sahip olan Allah'ın sonsuz gücünün ve benzersiz yaratmasının örneklerinden biridir. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.
Evet, maşallah. Yani videoda da gördük. Yani iman hakikatleri gerçekten çok önemli yani. Her gün bahsediyoruz inşallah öneminden.
İnşallah.
Yani çünkü bir sanat var yeryüzünde. Allah'ın sanatı var ve bizim onu görmemiz gerekiyor. Allah çünkü bakmıyorlar bu o deveye nasıl yaratıldı buyuruyor Allah ayetinde. Biz sadece deveye bakmayacağız. Bütün hayvanlara, bütün canlılara bakacaklar. Göğe nasıl yükseltildi buyuruyor Allah. Göğü inceleyeceğiz. Yere nasıl yayılıp döşendi diyor Allah mesela ayetinde. Yeri de inceleyeceğiz. Yani Allah tüm evreni detaylı bir şekilde incelememizi emrediyor. Bitkilere bakacağız, hayvanlara bakacağız, gökyüzündeki düzenlere bakacağız, yerdeki düzene bakacağız, toprağı inceleyeceğiz, bitkileri inceleyeceğiz. Çünkü Allah bir sanatı var Allah'ın evrende ve bu incelenmesin diye yapılmış bir sanat değil inşallah. Mesela tabii Allah'ı tenzih ederek söylüyorum. Bir mesela ressam resim yaptığı zaman o resimlerine bakılmamasını ister mi? Değil mi? Normal sergi açar ve sergide sergiler, insanlar görsün, ondan sonra incelesin, beğensinler. O şekilde bir sergi açar ve insanlara sergiler. Şimdi Allah da biz bunu incelemeyelim, üzerinde düşünmeyelim diye bu kadar detaylı bir sanat yapmış olmasını düşünemeyiz tabii ki. İşte baktığımızda da zaten muhteşem sanatı görüyoruz bütün canlılarda. Maşallah. Teknoloji görüyoruz mesela canlılarda. Üst düzey bir teknoloji. Mesela geçen de örneğini vermiştik. Mesela işte bir tane flash disk oluyor. Diyorlar ki işte 64 GB'lık bir şey var. 128 GB'lık bir hafızası var. İçine işte 20 tane film koyuyorsunuz. İşte 10 bin tane MP3 koyabiliyorsunuz. İşte resimlerimi de koyuyorum içerisine. Hepsini sığdırabiliyorum diyor mesela. 120 GB diyor. Ve de yani böyle çok astronomik rakamlarda böyle milyarlar değerinde oluyor mesela o hafızada bir flash disk. Çok değerli oluyor. Biz DNA'ya bakıyoruz. DNA'dan yapılmış bir flash disk düşünelim. Bu boyuta, bu boyutun tamamı DNA ile dolu olsun. Bakın şu ana kadar yeryüzünde çekilmiş bütün gelmiş geçmiş bütün filmleri en üst kalitede bir kere onun içerisinde koyabilirsiniz. Gelmiş geçmiş yapılmış bütün müziklerin tamamını en üst kalitede, stüdyo kaydı kalitesinde içine koyabilirsiniz. Bütün çekilmiş bütün fotoğrafları tamamını yine en üst kalitede içine koyabilirsiniz. Ve bunları kendi içinde defalarca kopyalayabilirsiniz. Milyonlarca kez kopyalayabilirsiniz bu bilgileri. Ve yine boş yer kalır. İşte DNA'da bu kadar muhteşem bir teknoloji var. İşte insanların yüzlerce senede uğraşarak geldikleri teknoloji, insanlar duyduğu zaman işte çok etkileniyorlar. Nasıl olur falan, bu kadar küçük şeyin içerisinde nasıl sağ diye. Doğada baktığımız teknoloji çok daha üstün. Şimdi insanın yaptığı teknoloji, şunu dese ki birisi, bu doğada işte demirin plastiğin birleşmesiyle milyonlarca senede oluşmuştur desek, şaka mı yapıyorsun der, bunun üzerinde o kadar çalışılmış işte 128 GB şey alıyor içerisinde der mesela birisi. DNA'ya bakıyoruz, çok daha üstün ama o doğada tesadüfen oluşmuştur. İşte milyonlarca sene içerisinde atomlar bir araya gelmiştir. Amino asitler, proteinler bir araya gelmiştir. Biz ne yapalım, ne edelim? Böyle bir depolama sistemi uyduralım demişlerdir. Diyorlar atomlar için. En sonunda böyle bir sistem çıkmıştır diyorlar. Yani bu çok komik bir izah gerçekten. Yani bir evrimcinin itirafında olduğu gibi geleceğin ders kitaplarında bir espri malzemesi olarak değerlendirilebilecek bir şey. Evrim teorisinden bahsederken böyle bir tanım yapıyor. Gerçekten öyle. Bir kere mesela şu peçete dahi kendi kendine olmaz. Şu bardak dahi kendi kendine olmaz. Mesela bunun bir şekli var. Kendine has bir şekli var. Gördüğümüz zaman diyoruz ki bu bir amaca yönelik yapılmış değil mi? İçerisinde su konulup içilmesi için yapılmış. Bu doğada kendinden oluşur mu? Katrilyonlarca sene geçse şöyle bir şey kesinlikle oluşmaz. Yani süreyle, tesadüfün fazlalığıyla veyahut da işte depremlerde bilmem sellerde onların fazlalığıyla alakalı olmaz. Bu burada bir bilgi var. Çok küçük bir bilgi de olsa bir bilgi var. Biz DNA'ya bakıyoruz. 3.2 milyar harf var DNA içerisinde. Yani burada belki 1-2 bilgi var. İşte şekli sekizgen, ondan sonra içi boş. İşte yüksekliği de atıyorum 15 santim. Burada birkaç bilgi var. DNA'da milyarlarca bilgi var. Biz buna tesadüfen olamıyor diyorsak DNA'ya nasıl tesadüfen diyelim? Yani hem bilgi var, bir de sarmalın kendine has bir şekli var mesela, altın oran şeklinde DNA. Yani en ince detayına kadar Allah bir sanatla yaratıyor maşallah. Tabi o sanat DNA'yı Allah belki bundan 200 sene önce insanlara göstermemişti. Evet. Ama vakti gelince onun da gözükeceği, Allah tarafından bilindiği için ve yaratılacağı için Allah DNA'yı da bir sarmal ve altın oranla yaratıyor. Zamanı gelince de insanlara gösteriyor. İnsanlar yine görüp Allah'ın sanatını takdir ediyorlar. Yani bunların hiçbirisi boşuna değil. Daha da detayına giriyoruz, başka bir sanat çıkıyor. Daha da detayına giriyoruz, daha yüksek bir sanat çıkıyor. Atama bakıyoruz, saniyede 1000 kilometre hızla dönüyor etrafındaki elektronlar. Bu tabii bundan yine 100-200 sene önce bilinmiyordu. Ama tam ayrı zamana gelindiği zaman Allah'ın izniyle bu gerçeklerin hepsi birden aşağı çıkmaya başladı. Maşallah. Son 30 sene içerisinde. Tabii bu bizim görüp Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmemiz için.
İnşallah. Ben bir ayet okuyayım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yüce Rabbimiz Lokman suresinde 11. ayetinde bu Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde onun dışında olanların yarattıklarını bana gösterin. Hayır, zulmedenler açıkça bir sapıklık içindedirler diyor Cenab-ı Allah. Soruyoruz, delilleri var mı diyoruz mesela. Değil mi? Evrimle alakalı. Hiçbir delili yok. Sadece atışta inşallah. Bir protein tek başına oluşur mu diyoruz. Onun cevabı da yok. Tesadüf, doğaya bakıyoruz. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyoruz. Her şeyin Allah'ın yaratması olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz her şeyi bir mucize olarak yaratıyor. Bütün güzellikleri. Ayette de Rabbimizin buyurduğu gibi onların yarattıklarını gösterin diyor Rabbimiz. Yok. Evet. Evrim diye bir şey yok.
Şimdi evrim diye bir şey yok. Bir de o kadar evrim masalını sahiplenip de yıllardır açıklama yapan kişilerin, hı-hı, ellerinde de bir şey yok. Yani somut bir şey yok. Bak şimdi daha önce şöyle zannediliyordu. Bu bilim adamı olan kişiler, evrimci bilim adamı olan kişiler bayağı bir şey anlatıyorlar böyle, bayağı detaylı anlatıyorlar değil mi? İşte anlaşılmaz kelimeler, böyle üst boyut açıklamalar. İnsanlar şöyle zannediyor, ya bu bilim adamı konuşuyor ya. Ya mutlak surette, yani aklı selimle böyle düşünüyorlardı. Bir araştırma yapmıştır, deneylere dayalıdır, gözlemlere dayalıdır. Bunun sonucunda da konuşuyordur. Dolayısıyla ne diyorsa doğrudur deyip hiçbir araştırma, hiçbir gözlem yapmaya ihtiyaç duymuyorlardı ve doğrudan kabul ediyorlardı bu kişilerin söylediklerini. Halbuki şunu farkında değildi bu kişilerin doğrudan yapmış olduğu açıklamaları kabul edenler. Bu kişiler, yani evrim teorisini savunan kişiler, evrim masalını savunan kişiler aslında önce materyalist, sonra bilim adamıydılar. Bak, burası çok önemlidir. Bir bilim adamı ön kabule dayalı çalışmalar yapmamalıdır. Eğer ben burada tesadüfü bulacağım yaklaşımıyla çalışma yaparsa bilim adamı, her şeye tesadüf diyebilir. Böyle açıklamalar da yapabilir. Ama karşısına çıkan gerçekleri de bu sefer ne yapmak zorunda kalır? Örtmek zorunda kalır. Gizlemek zorunda kalır. Tıpkı işte o jeologların, değil mi? Efendim, dünyanın her yerini kazan bilim adamlarının her seferinde mükemmel canlılara ait olan fosilleri elde ettikten sonra, ya bu bizim aradığımız değil, hemen biz bunu depoya kaldıralım. Bizim aradığımız nedir? Bizim aradığımız işte canlılar arasında yaşamış ucube canlılara ait fosil kayıtlarını arıyoruz biz, ama bulamıyoruz. Her seferinde ne buluyoruz? Mükemmel canlılara ait fosiller buluyoruz. Bu bizim aradığımız değil. Yani materyalizme ve darvinizme uygun değil bu fosiller. Hocam biz bunları kaldıralım, insanlara göstermeyelim dediler. Bu ne zaman ortaya çıktı? Yine hocamızın yaptığı çalışmalarla ortaya çıktı. Bir kere şunu çok iyi bileceğiz. Darvinizm ve evrim teorisini savunan kişiler arasında da çok ciddi çelişkiler, fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları vardır. Bu teorinin ağababası olan ünlü kişi Charles Darwin'in bile kendi teorisiyle ilgili, kendi iç dünyasında, kendi aklında ve o ünlü Türlerin Kökeni adlı kitabında da birçok çelişki yaşadığını biz açıkça görüyoruz. Peki bizim anlatımlarımızda çelişki var mı?
Yok.
Biz fikrimizi değiştiriyor muyuz? Asla. Dayandığımız kaynaklarda bir değişiklik oluyor mu? Asla. Neden? Çünkü doğru söylüyoruz.
İnşallah.
Anlattıklarımız gerçek. Ve hem fikren ispat ederiz, hem dayandığımız kaynaklarca ispat ederiz, hem 20. yüzyılın bilimsel çalışmalarıyla da ispat ederiz. Nitekim ediyoruz da zaten. İspatsız, delilsiz. Hocamız söylüyor bunu her defasında. Konuşmam. Önce tam araştırırım, tam kanaatim gelir, ondan sonra açıklarım diyor. İşte bu yapılan programlarda da bunu açıkça görüyoruz. Şimdi yani insanlar Darwin'i hakikaten bir şey zannediyorlardı ama o öyle biri değil. Yani okudu, okulu bile tıp üniversitesini bitiremedi. Bayağı başarısız bir talebeydi. Bitiremedi. Atıldı okuldan. Dolayısıyla teknik bilgisi de çok zayıftı. Yani öne sürdüğü konularla ilgili uzmanlık alanlarından haberi bile yok. Yani biyoloji, DNA vesaire veya işte fosil bilimi. Bunlarla ilgili bilgisi çok çok zayıf olduğu için her şeyi tesadüf demek o manadaki biri için kolaydır tabii yani. Ve kolay bir çıkış yoludur. O da onu denedi ama olmadı. İşte bu artık ahir zamandayız. 2000'li yıllarda vaziyet ortaya çıktı. Yani yalan söyledi, insanları kandırdı, ortaya çıktı. Şimdi Amerikalı bir fizikçi var, Lipson. Darwin'in korkularından bahsediyor. Yani ruh halini Darwin eserine yansıtmıştır. Psikolojisini eserine yansıtmıştır. O çelişkiler yaşadığı, yalan söylediğini bilerek bir takım iddialar ortaya attığını, sonra bu yalanların onu ne kadar rahatsız ettiğini ifade eden bölümler var Darwin'in kitabında. İşte herkes okusun, görecek orada. Mesela o bölümlerden bir tanesini okuyor ve Darwin'in korkuları hakkında bakın nasıl bir yorum yapıyor Amerikalı fizikçi Lipson. Diyor ki, türlerin kökenini ilk okuduğumda Darwin'in genelde sunulan tablonun aksine kendisinden pek de emin olmadığını fark etmiştim. Bak, bu söz çok önemli. Ne diyor? Darwin'in genelde sunulan tablonun aksine, yani Darwin'in öyle bir konusu yok. Darwin'in bir böyle biyolog, işte uzman, bir şey söyler, böyle ortalık yerle bir olur, acayip açıklama yaptı gibi biri değil. O öyle lanse edildi. Yani o döneminde ve mesela malum bu dönemde de öyle oluyor. Mesela işte basın yayın organları, radyo, televizyon vesaire bir kısım böyle bir çalışma yaparak doğru olmayan, efendim aslında gerçekleri yansıtmayan bilgilerle insanları kandırdılar. Halbuki Darwin'in öyle bir şey dediği yok. Darwin de öyle zannedildiği gibi biri değil. Fakat ben diyor kitabını okuduğumda Lipson şunu fark ettim. Pek de kendisinden emin olmadığını fark ettim diyor. Mesela diyor, örneğin diyor, teorinin zorlukları başlıklı bölüm çok belirgin bir güvensizlik yansıtmaktadır. Bir fizikçi olarak gözün nasıl ortaya çıkmış olabileceği yönündeki yorumları karşısında şaşkınlığa düştüm diyor. Yani demek ki şunu anlıyoruz. Darwin'in çalışmaları ve açıklamaları fizikçileri, biyologları, kimyagerleri, matematikçileri ve tüm bilim adamlarını şaşkınlığa düşürecek kıvamdaymış. Yani aklı başında olan herkesi şaşkınlığa düşürecek kıvamdaymış diyor. Mesela yine bir tane Darwin'in kendi teorisindeki çelişkileri ve tutarsızlıkları ve kuşkuları anlatan bir açıklaması var. Diyor ki kendisi, okur diyor yapıtımın, yani Türleri Kökene adlı kitabının bu bölümüne varmadan önce bir yığın güçlükle karşılaşmış olacaktır diyor. Yani öyle saçma sapan şeyler yazdım ki yani anlaşılması mümkün değil, anlaşılması güçtür. Dolayısıyla bayağı güç olacak kitabın ortalarına gelmesi diyor. Bunların bazıları bugüne dek üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düşünemediğim kadar çetindir diyor, zordur. Yani öyle atıyorum ki diyor ve öyle bir karmaşa meydana getiriyorum ki diyor. Yani böyle şey gibi, o puzzle'lar var ya veya o şey kutuları. Yani içinden çıkılacak gibi değildir. O kadar zordur ve çetindir diyor. Yani çok güçlüdür diyor. Benim eserimde bulunan karmaşa için. Sonra diyor ki, teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim diyor. Ya bak ne oldu? Yani o bizim yerli evrimcilere de buradan seslenelim. Yani savunduğunuz kişi, savunduğunuz fikrin sahibi bak ne diyor? Ben eziliyorum diyor. Ezik bir adamım diyor. Yani anlattığım fikirler yalan olduğu için insanlar da itiraz ediyor. Bu itirazlar da çok haklı. Ve ben bu itirazlar karşısında da ezildim hayatım boyunca diyor. Ya sen yani fikren ezilmiş bir adamı savunan kişilere ne denir? İyi bir şey denmez. Evet. Değil mi?
Tabii. Hem dediğin gibi Serdar Hocam iyi bir şey denmez. Hem de Charles Darwin kendi de biliyordu. Yani atışta olduğunu inşallah. Ve bunların tamamının hayal olduğunu kendi kaleminden çıktığı yazısını okuyayım. İtiraflarından bir tanesini. Görüşlerime ters düşen bazı büyük zorlukları ortadan kaldırdığımı düşünüyorum. Fakat bunların hepsi bir halüsinasyon olabilir diyor. Yani kendisi söylüyor zaten. Yani bunların tamamının hayal olduğunu.
Evet. Ya böyle böyle açıklamalardan sonra genelde evrimciler şöyle, ekranda izleyen varsa şu anda ekran başında şöyle diyor olabilirler. Hem onların ne söylediğini söyleyelim, hem onun da cevabını verelim. İşte Darwin zamanında bilim o kadar gelişmemişti. Darwin'in aslında tüm iddiaları ondan sonra bilimin gelişmesiyle ispatlandı gibi sesler çıkıyor olabilir. Veyahut da düşünceler çıkıyor olabilir. Şimdi böyle bir şey olmadı. Kimse kendi kendini kandırmasın. Darwin'in döneminde DNA bir kere bilinmiyordu. DNA bilinmediği için zaten Darwin Türlerin Kökeni kitabını yazabildi bu kadar rahat bir şekilde. Ki Serdar Hocam da okuyor, o kadar da rahat değil aslında. Yine saçmalık olduğunu kendi de biliyor. Ki DNA'nın bilinmemesine rağmen bunları bu kadar zorluk içerisinde olduğunu söylüyor. DNA bulunduktan sonra zaten Mendel kanunlarıyla ilk bu gösterildi. Sonra Pasteur dedi ki hayat hayattan gelir dedi. Yani ilk canlının yaratılmış olması gerekiyor dedi. Cansız maddeden canlı madde oluşamaz dedi. Mutlaka ilk bir canın olması gerekiyor. Canlılık ondan sonra türemelerle oluşabilir dedi. Bunu da ispatladı. Hayat hayattan gelir prensibi kabul gördü zaten ondan sonra Louis Pasteur'un bu şeyi ortaya atmasıyla. Dolayısıyla Darwin döneminde mesela Ender işte Helvacıoğlu vardı. programda ya o kadar çok rahat konuşuyorlar ki inanılır gibi değil yani. Bir bilmediği için mi acaba söylüyor yoksa başka bir nedeni var bilemiyoruz tabii onu. Darwin zamanında bile diyor evrim teorisinin on binlerce delili vardı diyor. Yani bunu hiçbir evrimciden ben duymadım mesela. Dawkins böyle bir şey söylemiyor. Veyahut da dünyanın en ünlü evrimcilerine bakıyoruz. Onlar bile kalkıp Darwin zamanında evrim teorisinin on binlerce delili var demiyor. Ama evrim teorisini savunanlar da şöyle oluyor zaten. Yani en üsttekiler çoğu şeyi aslında saçmalığı kabul ediyorlar. Fakat çok garip açıklamalara gidiyorlar. Böyle seviye düştükçe, yani bilgi seviyesi düştükçe atma oranı diyeyim yani. Çünkü o karşılığı o yani başka bir kelime değil. Atma oranı artıyor. Mesela biz Türk evrimcilere bakıyoruz. Diyor ki biz diyor, gözlemledik diyor. İlk hücrenin kendi kendine nasıl oluştuğunu biz laboratuvarda zaten biliyoruz diyor. Dawkins böyle bir şey demiyor, onu biz söyleyelim. Dawkins bunun mümkün olmadığını söylüyor. Dünyanın bir numaralı evrimcisi. Biz daha da düşürüyoruz mesela. İnternet şeyine bakıyoruz. İnternet ortamlarındaki yazışmalara bakın mesela. Evrimcilerin yaptığı yazışmalara. Artık çünkü bilgi seviyesi artık iyice düşmüş oluyor. Onlar diyor ki işte Miller DNA'yle ilk hücrenin nasıl olduğu ispatlandı diyor mesela. Şimdi biz ne diyelim ki bunu yazan birisine? Miller DNA'yle, Miller bir deney yaptı. Amino asitleri oksijen ortamından izole etti. Protein oluşur mu diye acaba uğraştı. Ve tek bir proteinin dahi oluşmadığını, sağ elle amino asitlerin oluştuğunu, tam tersi sol elle amino asit de oluşmuyor. Ve hiçbir şekilde proteinin bile oluşamayacağını ispatladı Miller. Sonra da Miller kendisi itiraf ediyor zaten. Benim deneyim canlılığın oluşmayla ilgili açıklama yapmak için ben bu deneyi yaptım. Fakat son derece yetersizdir diyor bu deney. Fakat bir bakıyoruz internet ortamında. İlk hücre nasıl oluşmuştur diye mesela orada birisi yazıyor. Madem evrimi savunuyorsunuz diyor. İlk hücre nasıl oluşmuştur onu açıklıyor. Miller deneyiyle ispatlandı yazıyor mesela. Yani böyle bilgi seviyesi düştükçe atma oranında doğrusal olarak artıyor. Bunu görüyoruz biz. Dolayısıyla hani ne Ender Elvacıoğlu'nun dediği gibi Darwin zamanında evrim teorisinin on binlerce delili. Şu anda dahi bir tane delili yok. Nasıl Darwin zamanında 10.000 tane delili olsun? Zaten evrimciler delilsizlikten şu anda artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Ara geçiş formu tanımı vardı. Sürekli anlatıyoruz, yine anlatalım. Senelerdir gelen bir ara geçiş formu tanımı vardı. Yarı sürüngen, yarı kuş. Çizimleri varken halen daha iyi çizimleri yapıyorlar bir de. Yani o çizimleri de değişmiş değil aslında. Şimdi diyoruz ki yerli evrimcilere, programa çıktı işte kardeşlerimiz. Diyorlar ara geçiş formu nerede? Yarı kuş, işte yarı sürüngen veyahut da yarı sürüngen, yarı balık. Aa diyorlar, öyle ara formları siz bilimde bulamazsınız diyorlar. Öyle ara form arıyorsanız mitolojiye bakacaksınız diyorlar. Şimdi hani bu mitolojik diziler oluyordu. Yarı at, yarı insan gibi böyle şeyler oluyordu. Yani oraya bakmanız gerekiyor diyorlar. O tarz şeyler orada olur. Hayır, orada değil. Sizin kitaplarınızda siz senelerdir bunu anlatıyorsunuz bize. Hocamız yaratılış atlasını çıkardığı zaman tüm dünya gördü ki ara geçiş fosili diye bir şey yok. Bu tamamen onların iddia ettiği gibi mitolojilerde olan bir şey. Bilimde yer almayan bir şey gerçekten de. Bunu bütün insanlar gördüğü zaman tabii bir telaş oldu. Ne yapacağız? En iyisi biz bu durumdan kurtulmak için senelerdir iddia ettiğimiz ara geçiş fosili tanımını değiştirelim. Ne diyelim? O mitolojide olur diyelim. Böylelikle bunu iddia edenleri bilim dışı ilan etmiş oluruz. Hem de olmayan ara geçiş formlarını böylelikle kimse aramaz. Şimdi bu Serdar Hocam'ın deyimiyle olmadı. Yani bu mantıklı bir açıklama değil. Yani bunu kimse zaten kale almaz. En ufak evrimle ilgili bilgisi olan bir insan bile bunu gülmez yani. Güler yani böyle bir şey, ciddiye almaz.
Evet. İnşallah. Biz bir de Darwin'i yakın arkadaşlarından da dinliyoruz. Onların Darwin'le ilgili yazmış olduğu eserlerine de bakıyoruz. Orada da Darwin'in gerçek yüzünü görüyoruz. Yani her ne kadar işte bizim yerli evrimciler Darwin'i yere göğe koyamasalar da Darwin kendisiyle ilgili analizleri çok güzel yapmış. Yani kendini farkında Darwin yani. Yani yalan söylediğini, bir şey ortaya attığını ama her nedense bunun materyalistler, komünistler, leninistler, stalinistler tarafından veya işte diğer zararlı akım liderleri tarafından olağanüstü derecede sahiplenmesinden dolayı geri adım da atamamış. Ya bir yalan attık ama dur bakalım bunu nasıl ayakta tutacağız diye onun derdine düşmüş. Şimdi Robert Downs anlatıyor. Darwin için diyor ki, o diyor yaş ilerledikçe diyor din konusundaki görüşleri de değişti. Halbuki gençken diyor inanırdı diyor. Yani özel bir yaratılışa inanırdı diyor. Sonra yaşlandıkça diyor her ne olduysa diyor kafada fikirler değişti diyor Darwin'in. Ve bakın şunları anlatıyor, çok enteresandır. Yani bizim evrimciler dinlesin. Darwin ne diyormuş? Diyormuş ki Allah'ın varlığı hakkında hislere değil de akla bağlı bir başka noktada çok önemli bir konu olarak beni etkiliyor. Allah'ın varlığı beni çok etkiliyor diyor. Bu muazzam ve harikulade evreni çok geriye ve çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkansızdır diyor. Ne oldu? Yani sen bizim evrimcilere sesleniyorum. Ya dünyadaki bütün evrimcilere sesleniyorum. Sen Darwin'in evrim teorisini savunuyorsun sen değil mi? Savunuyorsun. Ne diyorsun? Tesadüflere dayalı diyorsun. Tesadüf değil diyoruz, random diyorsun. Kaçmaya sanki o başka bir laf. O Türkçesi tesadüf işte, bak sözlü yani. Random deyince sanki hani ha mı diyeceğiz. O da tesadüf. Bak senin yani ağababası ya, fikrin sahibi diyor ki imkansızdır diyor tesadüflerle olması. Sen diyorsun ki imkanlıdır. Ya ne yaptığınızı bir hani anlayın diye söylüyorum evrimcilere. Yani fikrin sahibi olmaz diyor. Sen fikrin sahibinin yanına geçiyorsun, olur olur diyorsun. Ya çok garip bir manzara bu. Çok acayip görünüyor dışarıdan. Diyor ki böyle düşününce bir dereceye kadar insanınkine benzeyen zihin sahibi bir ilk sebep aramak zorunda kalıyorum. Bu bakımdan teist sayılabilecek bir insanım. Hatırladığıma göre türlerin kökenini yazdığım zaman bu inanç bende çok kuvvetliydi. O tarihten beri yavaş yavaş ve birçok dalgalanmalarla zayıfladı. Ama o zaman da şu şüphe ortaya çıkıyor. Benim inandığıma göre en aşağı hayvanlarınki kadar basit bir zihinden çıkmış olan bir akla böyle büyük bir sonuç çıkardığı zaman güvenilir mi? Darwin devam ediyor, çaresizlik içinde diyor, ellerini açıyor ve şunları söyleyerek sözünü bitiriyor diyor Robert Down. Böyle karmaşık meselelere en ufak bir ışık dahi tuttuğumu iddia edemem diyor. Yani benim kitabımı okuyorsunuz ama boşuna, bir işe yaramıyor diyor yani. Işık tutmak ne demek? Yani gerçekleri görmeye yardımcı olmak demek değil mi? Aydınlatmak demek. Eğer karanlık bir şey varsa onu aydınlatır. Kitap olur, başka bir şey olur, bir kaynak olur. Okuduğunda gerçeği görürsün. O da diyor ki ben diyor hani böyle en ufak, bak en ufak bir ışık dahi tuttuğumu iddia edemem diyor. Kim diyor? Darwin diyor. Her şeyin başlangıcındaki sır bizim için çözülemez bir halde duruyor. Şahsen ben bir agnostik, yani bilinmezci olarak kalmaktan memnunum diyor. Ha güzel. Bak ne güzel diyor ki. Ya ben hani Allah'ın varlığına inanmıyorum. Benim için karanlıktır bu konu diyor. Ve tamam, o senin şahsi fikrin. Kimse ona bir şey demez. Herkes istediğine inanır. Ben diyor bilinmezci olarak kalmaktan memnunum. E tamam. Yani kimse senin üstüne gelmez. Ama sen bu fikrini millete empoze eder, millete bunun inanması için yalanlarla 150 yıl bunu anlatırsan bu olmaz işte. Bak şimdi yine bizim evrimcilere söyleyelim. Mesela Akın konuşmasında güzel bir konuya değindi. Bizim evrimcilere bakarsanız, yerli Türklere, Darwin'in evrim teorisini ispatladığı birçok şeyi varmış. On binlerce delili varmış. Her ne de, yani bir de zaten bırak on bini. Biz, hocamız bir tane istedi. Bir tane. On binden vazgeçtik. Bir tane istedik. Gelmedi. İki seneyi geçti hala. Yani nereden geliyorsa. Uzaydan bile gelse gelmişti şimdi. Hani uzaylılar diyor ya evrimci. Uzaylılar yaptı insanı. Amunosti uzaylılar işte gönderdiler falan. Oraya yani başvursalar gelmişti iki yıla kadar. Demek ki yokmuş bir kere. Öyle on bin tane değil. Bir tane bile delilleri yok. Atıyorlar. Doğru söylemiyorlar yani. Şimdi bak. Şeyin bu fikir sistemin sahibi, patronu diyor ki benim diyor iddiamla ilgili hiçbir tane delil yoktur diyor. Buna ne diyecek evrimciler? Bak fikrin sahibi diyor ya. Sen diyorsun ki 10 bin tane var, fikrin sahibi bir tane bile yok diyor. Hemen kitabından bakalım. Türlerin Kökeni adlı kitabı sayfa 172, sayfa 280. Yerli bizim Türk evrimcilere söylüyorum kaynağı. Açsınlar o kitabı. Sayfa 172 ve 280'de bu açıklamaları bulacaklar. Neymiş açıklama? Şimdi herkes duysun. Diyor ki Darwin, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Doğru. Anladım, kafa çalışıyor. Doğru yani. Niye en büyük itiraz olacak? İşte hocamız zaten iki şeyden bahsetti. Bir tanesi, eğer canlılar Darwin dediği gibi kademeli olarak birbirlerinden evrimleştiler ise buna dair bizim elimizde somut deliller olması gerekir. Bu da fosildir. Ne fosilidir? Yarı maymun, yarı insan. İşte ne bileyim çeyrek zebra, efendim yarım ceylan. Ceylan, zürafa, ayı, balina vesaire özellikleri taşıyan fosiller olması gerekir. Bir tane var mı? Yok. Bunu kim diyor? Bilim adamları diyor ve fikrin sahibi diyor Darwin. Bak ne diyor? Neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Eğer ben doğru söylüyorum.
Sayısız olması gerekiyor.
Sayısız bak, sayısız bir tane değil. Bak biz bir tane istiyoruz. Diyor ki sayısız. Sayısız olması lazım. Niye? Çok doğru söylüyor. Şu yüzden eğer insan ve maymun veya diğer canlılar, diğer canlılar arasında yaşamış mahluklar, yaratıklar olmuş olsaydı ucube varlıklar, bunların ömrü kısa olurdu. Çünkü eksik olacaktı organı, uzvu vesairesi. Çok süratli bir şekilde ölecek ve yok olacaklardı. Toprak altında cesetleri olacaktı. Sonra da bunların fosilleri oluşacaktı. Yani sağlıklı bir yapının ömrü diyelim ki 80 yılsa, sağlıksızın 8 gün, belki 8 dakika sürecekti. Bu ne demek? Ucube canlıların sayısız, yani trilyon kere trilyon kere böyle, yani sokakta böyle elimizle süpürsek fosiline rastlayacağımız yapılar olması gerekirdi. Bugün ne var bugün elimizde? Bir tane de ara geçiş formuna dair bir fosil yok. Hep tam mükemmel canlılara ara geçiş formu var. Demek ki Darwin burada doğru söylemiş. Yeryüzü katmanlarına baktığımızda canlıların hiç değişmediğine dair fosil kayıtları görüyoruz.
İnşallah. Şimdi biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili bir video buldum ben internette, ona bakalım. Şimdi evrimsel çelişkileri var burada. Canlının ilk olarak nasıl oluştuğu metafiziktir diyor bir tanesi. Bilimi ilgilendirmez diyor. İlk canlı nasıl oluştu laboratuvarda gözlemliyoruz diyor bir diğer evrimci.
Canlı maddeleri öncülleri doğada kendiliğinden var olabilir.
Yani cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Gelebilir, bu laboratuvarda deneysel ispatlanmıştır.
Kendiliği.
Evet, ispatlanmıştır diyor bir tanesi. Kendi kendine oldu. Üçüncüsü, bilim bugün bir gün bunu yapacaktır. Yani ben buna inanıyorum diyor. Yani yapılmadığını kabul ediyor.
Cansız maddeden. Tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü öyle bir nokta. Ya henüz de yapamadık. Kusura bakmayın.
Evet. Dördüncüsü de cansız maddeden canlı madde oluştuğunu iddia ediyor. Bakın bunların hepsi evrimci. Hepsi birbirinden farklı şeyler söylüyor.
Hatta size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı, çünkü gözlemliyoruz. Nasıl bunlar yapılıyor?
Bakın yapılıyor diyor. Şimdi biz dünyanın en ünlü evrimcisi Richard Dawkins'e soruyoruz. İlk hücre konusunda nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz diyor bakın. Bizim yerli evrimcilerin hepsi biliyor. Bir tek Dawkins bilmiyor dünyada ilk hücrenin nasıl oluştuğunu. Allah da ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz buyuruyor. Zariyat suresi 8. ayette inşallah. Gerçekten de öyleler. Yani sürekli, çünkü hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde yalan söylediği için ister istemez böyle bir durum oluşuyor. Şimdi bir sitemiz var, onu tanıtalım. arageçişaçmazı.com sitesinde. Hocamızın eserlerinden Ara Geçiş Açmazı kitabından faydalanarak hazırlanmış bir site. Burada detaylı olarak fosillerin, bakın hangi taşın altını açsak tam ve kusursuz bir canlıyla karşılaşıyoruz. Burada detaylı olarak anlatılıyor. Kardeşlerimi ziyaret edip ara geçiş formu olmadığını ve olmasının da imkansız olduğunu detaylı da görebilirler inşallah.
İnşallah.
Şimdi vaktimiz varsa, vaktimiz kalmamış zannediyorum, bir araya gideceğiz.
Kısa bir aradan sonra beraberiz. Evet, programımıza devam ediyoruz. İlk yarıda evrimi çok detaylı konuştuk. Tabii fikren evrime darbeyi vuran en önemli etken de iman hakikatleri inşallah. Şimdi Tanju Hocam'dan bir iman hakikati dinleyelim inşallah.
Evet hocam, yani hepimizin bildiği gibi Yüce Rabbimiz bu zamanda hayatta öyle canlar var ki yaratmış. Birçok özelliğiyle özene özene onlara koruma, beslenme, kendilerini nasıl tedavi edebilecekleri şekilde özellikler vermiş. Bunlardan örneğin mesela altın kaplumbağa böceği diye bir canlımız var. Bu hayvan yani hem çok küçük hem de Allah'ın verdiği kendi bir özelliği, kendi kendine renk değiştirebilen.
Maşallah.
Tehlike anında farklı bir renge bürünen, bulunduğu ortamda farklı bir renge bürünen böyle bir hayvan bu. Ayrıca onun genelde büyüdüğü 8 milimetreye kadar büyüyor. Ondan fazla büyümüyor. Yani düşün, Allah öyle bir bu hayvanı yaratmış. Senin özelliğin bu. Senin büyüklüğün bu. Senin faydan bu. Bu doğada bunları yapabilirsin. Bunun artı bir şey verir mi? Allah'a kalmış bir şey. Ama gidip de insanların bir yardımıyla bir şey olacak bir şey mi? Mümkün değil. Ayrıca yani her katmanda düşünün, ağaçta gezerken, dalda gezerken, toprakta gezerken, suya yakın gezerken hep böyle o maddelerin, Allah'ın yarattığı şeylerin renklerine yakın, renklere bürünme özelliği var bu hayvanın. Bu bir araya geldiğinde de tüm bu yansımalar altın rengi üretir. Bu üç katman altta kırmızı pigment tabakası bulunur. Her bir katmanın oluşturan tabakaların arasında kanallar vardır. Böceğin vücut sıvısı bu kanalların doldurduğunda katmanların pürüzsüz olur ve mükemmel aynalar ortaya çıkar hocam. Bu sayede böcek parlak ve metalik görünür. Yani düşünün, sıradan bir böcek. Hayvan öyle bir gözüküyor ki metalik gözüküyor ve parlak görüyor. Yani bazıca yani onu avlamak isteyen diğer hayvanlar da bu görüntü sayesinde hayvanı göremiyorlar. Gözüne yansıdığı zaman da hayvanı anlık bir körlük yaratıyor. O körlük anında da kaçma imkanı oluyor onun için. Kanallar sıvı dolduğunda ise katmanlar aynada ziyade pencere görevi görürler. Kabuk parlaklığı kaybeder ve altında kırmızı pigment görülür. Böceğin renk değiştirme sanatı büyük bir olasılıkla bu canlının daha kolay kamuflaj yapmasını sağlar. Böyle bir işlem böceğin kendi iradesiyle yaptığı iddia etmek elbette ki akıl dışı olacaktır. Çünkü bir böceğin kendi bedeninin görünümünü belirlemesi, hatta görünümünü değiştirerek bir sistemi vücudun içine yerleştirmesi elbette ki mümkün değildir. Veya bu canlının vücudundaki tüm hücrelere, atomlara hakim olduğunu, onlar üzerinde dilediği ayarlamayı yaptığını, gerekli katmanlar oluşturduğunu ve bunları dilediği gibi geliştirdiğini iddia etmek de son derece saçmadır. Doğadaki hiçbir mekanizma böyle kusursuz bir yeteneği oluşturma ve ihtiyacı olan canlıya verme gücüne sahip değildir. Altın kaplumbağa böceği, yeryüzündeki diğer tüm canlıların gibi her canlının ihtiyacı en iyi bilen Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratma sanatını benzersiz denip bize bu örnekle de göstermektedir. Yüce Rabbimiz Allah'ın üstün ve güçlü olan olduğu Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ın tespit etmiştir. O üstün ve güçlü aziz olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkün O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir. Hadid suresi 1 ve 2. ayetler.
Maşallah.
Yani hocam,
maşallah.
Ufacık hayvan nelere kadar düşünün.
Maşallah.
Yani Allah ufacık hayvana öyle bir çok özellik vermiş ki beslenebiliyor. İstediği her yerde, istediği kamuflaja girebiliyor. İstediği şekilde karşındaki av da olabiliyor, avcı da olabiliyor. Yani onu kolay kolay bir insan gördüğü zaman da yani ufacık hayvan ama çok renkli gözüküyor.
Maşallah.
Ayrıca iki renk veya değil yani birçok bir renkte giriyorlar.
Maşallah.
Yani maşallah bu canlımız Allah tarafından yani her canlı gibi çok özel, özenerek yaratılmış.
Maşallah. Ayette okuduğum gibi şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde ve gökte olanlar Allah'a tesbih etmiştir diyor. İnşallah böcek aklı şuuru olmayan bir varlık. Nereden renkleri bilecek? Kabuğundaki o üç kabuğunun üç katmandan oluştuğunu nereden bilecek? Renksiz olduğunu nereden bilecek? Ve kendine göre bir savunma mekanizması geliştirmeyi nereden bilecek? Evet, bunların tamamı Yüce Rabbimiz olan Allah'ın ilhamıyla bu böcek bunları yapıyor. Yoksa kendi aklı şuuru yok inşallah. Ve bunlar da bize iman hakikati olarak gelmiş oluyor inşallah.
Bu iman hakikatlerini doğada başka varlıklarda da görebiliyoruz. Örneğin ağaçlarda, hayvanlarda, yine benzer canlılarda görebiliyoruz. Normal zamanlarda insanlar hasta olduğu zaman doktora giderler, ne bileyim antibiyotik, aspirin tarzı ilaçlarla ve yıllar süren deneyler sonucunda üretilen ilaçlarla kendilerini koruma yöntemlerini kullanıyorlar. Fakat doğada Allah öyle bir yaratmış ki ceviz ağaçları ve örneğin çınar ağaçları buna çok büyük bir delil. Ceviz ağaçları çok yüksek sıcaklıklar ve benzeri olumsuz koşullarla karşı kalan ağaçlardır ve bunlara karşılık kimyasal bir ilaç salgılarlar kendi bünyelerinde. Bildiğimiz gibi aspirin ateş veya da enfeksiyona karşı insanların savunma mekanizmalarını güçlendirmek için aldıkları ilaçlardır. Ceviz ağaçları da metil salisilat adlı bir madde üretirler aspirine benzeyen ve bünyelerinde bunu gaz halinde üretirler. Bu metil salisilat maddesi de bilimciler tarafından pomatlarda, gargaralarda ve jellerde kullanılmaktadır. Söz konusu bileşikler, bu metil salisilat adlı bileşikler cevizin savunma mekanizmasına güçlendirici proteinlerin üretilmesini hızlandırmaya yarar sağlar. Yani ceviz ağacını böyle bir güzel bir teknoloji yaratmış Rabbimiz. Maşallah. Kendi kendilerini dış etkenlerden koruyabilmeye sahipler. Ve diğer onlar da diğer örnekte çınar ağacı. Bitkilerin kendilerini korumak amacıyla kimyasal madde üretmelerine bir örnekte çınar ağaçlarını görürüz. Çınar ağaçları yapraklarından salgıladığı öz su yardımıyla gövdesinin altındaki toprağı sistemli bir şekilde zehirleyebilir. Öyle ki bu zehirden sonra toprağın üstünde küçücük bir ot bile yetişemez. Çevresine ona zarar verecek herhangi bir canlı yetişmesine engel olacak bir zehir. En önemlisi de, yani bu çok önemli bir konu bence, zehirli maddeyi bünyesinde bulundurmasına rağmen asla buna etkilenmiyor. Kendisi asla zarar görmüyor. Bu çok önemli bir özellik bence. Evet. Ve pek çok bitki türü Yüce Allah'ın kendileri için yarattığı bu özel sistemler sayesinde olumsuz çevre koşullarına direnç gösterebiliyorlar. Bu Rabbimizin her canlı türüne ihtiyaçlarına uygun sistemlere ve bu sistemleri kullanacak bilgilere, özelliklere uygun olarak yarattığının en güzel kanıtlarından biridir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. O her şeye gücü yetirendir. Maide suresi 120. ayet. Gerçekten muhteşem bir özellik. Hiçbir aklı olmayan bir ağaç ürettiği zehre rağmen kendi hiçbir şekilde bunu etkilenmiyor.
Maşallah. Tabii mesela yine bu örnekte de böcekte olduğu gibi ağacın aklı yok, şuuru yok. Ki nitekim Allah insanları akıllı ve şuurlu olarak yaratıyor. Biz kendi bedenimizde eksikliklerimizi gideremiyoruz. Bir kan, yani kalp atışımızı düzenleyemiyoruz. İşte böbrekler yönetebiliyor muyuz? Yönetemiyoruz. Kendi vücudumuzda da muazzam detaylar yaratıyor Allah. Sadece çok şükredelim ve imanımızın artması için, Rabbimize yakınlığımızın artması için yaratıyor bunları. Bir tane de ben anlatayım. İnşallah kendi vücudumuzda mesela şeker yediğimiz zaman vücudumuzda çalışan dev bir fabrika örneği gibi, tıpkı böbreklerimizdeki süzgeç fabrikalar gibi. Yani bu da aynı şekilde glikoz adı verdiğimiz bir sistem. Eğer ihtiyacından biraz daha fazla şekerli bir gıda yerseniz vücudunuzdaki bir sistem kandaki şeker oranının yükselmesini engellemek için devreye girer. Şimdi detaylarını görelim. Nasıl oluyor bu diye. Öncelikle pankreas hücreleri kan sıvısının içinde bulunan yüzlerce molekül arasından şeker moleküllerini bulur ve diğerlerinden ayırt ederler. Dahası bu moleküllerin sayılarının fazla mı yoksa az mı olduklarına karar verir. Hangi akılla karar veriyor? İnşallah. karar verir. Gözü, beyni, elleri olmayan, gözle göremeyeceğimiz küçüklükteki hücrelerin hücrelerin bir sıvının içindeki şeker moleküllerinin durumu hakkında fikir sahibi olması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Eğer pankreas hücreleri kanda gereğinden fazla şeker olduğunu belirlerse bu fazla şekerin depolanmasına karar verirler. Ancak bu depolama işini kendileri yapmaz. Kendilerinden çok uzakta bulunan başka hücrelere yaptırırlar. O hücreleri çalıştırıyorlar, değil mi?
De karar verirler.
Maşallah.
Yani hücrelerin bir şeye karar veremeyeceği insanlar bile zor
çok net.
Yani bayağı kararsızlık yaşıyorlar normalde.
Maşallah. Nasıl yapıyorlar bunu? Uzaktaki bu hücreler kendilerine aksi bir emir gelmediği sürece şeker depolamak istemezler ve onlar da yani bekliyorlar hazır şekilde. Ancak pankreas hücreleri bu hücrelere şeker depolamaya başlayın emrini taşıyacak bir hormon yapar. İnsülin adı verilen bu hormonun formülü pankreas hücreleri ilk oluştukları andan itibaren DNA'larında kayıtlı bulunmaktadır. Pankreas hücrelerindeki özel enzimler yani işçi proteinler bu formülü okurlar. Okunan formüle göre de İnsülin üretirler. Bu üretimde her biri farklı görevlerde yüzlerce enzim çalışır. Altta da şekilde de görüyoruz. Üretilen insülin hormonu en güvenli ve en hızlı ulaşım ağı olan kan yoluyla hedef hücrelere ulaştırılır. İnsülin hormonunda yazılı olan şeker depolayın emrini okuyan diğer hücreler ise bu emre kayıtsız şartsız itaat ederler. Şeker moleküllerinin hücrelerin içine geçmesini sağlayacak kapıları açarlar. Tam bir itaatle maşallah ihtiyacımız olan her şeyi karşılıyor. Maşallah. Ancak bu kapılar rastgele açılmaz. Depo hücreleri kandaki yüzlerce farklı molekül arasından sadece şeker moleküllerini ayırt eder. Yakalar ve kendi içine hapseder. Hücreler kendilerine ulaşan emre hiçbir zaman itaatsizlik etmez. Bu emri yanlış anlamazlar. Hatalı maddeleri yakalamaya, gereğinden fazla şeker depolamaya kalkmazlar. Yani kafalarına göre de bir davranış değil. Burada da yine görüyoruz. Bakın detay detay söylüyoruz. Allah ne kadar detaylı yaratıyor. Allah Yüce Rabbimiz detayın detayını yaratıyor inşallah.
Şu insana verirse böyle bir şey tabii, mümkün değil. Hayat, şeker oranı yani, nasıl tuttursun?
Tabii.
Yani mikro miligram boyutunda bir hassasiyet var. İnsana verseniz yani rezalet çıkarır kelimenin tek anlamıyla.
İnşallah hocam. Konuşma da aynı şekilde. Yani hani konuyu çok değiştirmeden şeytandan Allah'a sığınırım. Nutku verip konuşturan Allah'tır diyor. Biz konuşmayı bile kendimiz yapamıyoruz. İnşallah.
Maşallah.
Dolayısıyla bu kadar detayı Yüce Rabbimiz yaratıyor. Maşallah. Devam edersek büyük bir disiplin ve özveriyle çalışırlar bu moleküller. Böylece fazla şekerli bir çay içtiğinizde bu olağanüstü sistem devreye girer ve fazla şekeri vücudunuzda depolar. Eğer bu sistem çalışmasaydı o zaman kanınızdaki şeker hızla yükselir ve komaya girerek ölürdünüz.
Demek ki burada düşünüp şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Evrimler kademe kademe oluştu diyorlar insanların tüm sistemleri, organları. O zaman sadece şu sistem olmasa mesela bir insan bu sistemi yok, bütün sistemler tamam. Şekerli bir şeyler diyor. Evren Hocam biraz önce söyledi. Eğer böyle bir şey olursa komaya girerek ölüyor.
Tabii.
Yani bu sistem kendi kendine nasıl oluşacak peki? Sadece bu sistem yok. İnsanlar kendi şekerini nasıl kontrol edecekler? Etmeleri mümkün değil. Ne kadar İmkansız. Şeker yediğini bilemez. Vücudun ne kadar ihtiyacı olduğunu da bilemez. Sadece sistem olmasa insan ölüyor. Bunun gibi milyonlarca sistem var.
Tabii.
Hepsini incelediğimizde olmasa ölüyor, olmasa ölüyor, olmasa ölüyor. E demek ki hepsinin aynı anda olması gerekiyor.
Maşallah.
Ondan bu sonuç çıkarıyor.
Evet inşallah. Biraz önce sorduğumuz gibi nasıl olur da bir beyne, sinir sistemine, göze, kulağa sahip olmayan hücreler bu denli büyük hesapları ve işleri kusursuzca başarırlar. Proteinlerin ve yağ moleküllerinin yan yana gelmesiyle oluşan bu şuursuz varlıklar nasıl olur da insanların bile yapamayacakları kadar büyük işler yapabilirler? Şuursuz moleküllerin sergiledikleri bu büyük şuurun kaynağı nedir? Elbette bu olaylar bizlere, tüm evrene ve tüm canlılara hakim olan Allah'ın varlığını ve kudretini göstermektedir. Kur'an'da Allah'ın hakimiyeti, Allah hakimiyetini şöyle açıklıyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Câsiye suresi 37. ayette Rabbimiz bu şekilde buyuruyor inşallah. Biz tesadüf görmüyoruz. Hiçbir detay görüyoruz. Detayda da yaratılış görüyoruz. İnşallah.
İnşallah. Karıncalarla ilgili bir videomuz var şimdi. İnşallah. Hazırsa eğer onu izleyelim, sonra devam edelim inşallah.
Çağımızdaki büyük şehirler milyonlarca insanın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması içinse her zaman kanunlara ve kurallara ihtiyaç olmuştur. Aksi takdirde düzeni sağlamak imkansızdır. Çağımızdaki toplumsal yaşamın bir başka gerçeği bireyselliktir. Toplumdaki her bireyin kendine göre amaçları ve planları vardır. Çoğu birey öncelikle kendi çıkarlarını düşünür. Toplumun ve diğerlerinin çıkarları genellikle ikinci plandadır. Bu bencil ahlak yüzünden de dünyanın dört bir yanında yoksul, aç ve evsiz insanlar vardır. Şimdi bir an için dev bir şehir hayal edelim. Bu şehirde yüz binlerce birey yaşasın. Ama burada hiç kimse kendi çıkarını düşünmesin. Tam aksine içinde yaşadığı toplumun ve diğer bireylerin çıkarlarını ön planda tutsun. Herkes çok büyük bir fedakarlıkla öne geçme hırsı olmadan çalışsın. Bireyler o kadar özverili olsunlar ki düzeni sağlamak için hiçbir kanuna ve yaptırıma ihtiyaç olmasın ve hiçbir karmaşa yaşanmasın. Böyle bir topluluk insanın hayal gücünün sınırlarını aşıyor olabilir. Ancak gerçekte dünyada böyle bir topluluk vardır. Hem de dünyanın hemen her yerinde. Bu mucizevi topluluğu oluşturan canlılarsa karıncalardır. Karıncalar yüz binlerce, kimi zamanda milyonlarca bireyin oluşturduğu koloniler halinde yaşar. Bu kolonide herkes kendi üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirir. Hiçbiri bulunduğu konumu, yaptığı işin niteliğini problem edinmez. Önemli olan içinde yaşadığı koloninin devamlılığıdır. Bunun için gerekirse hiç tereddüt etmeden hayatını feda eder. Bu toplumda aç veya barınağı olmayan bir bireye rastlayamazsınız. Çünkü karıncalar arasında büyük bir dayanışma, işbirliği, fedakarlık ve paylaşma vardır. İzlediğiniz gibi bir su damlası bile paylaşılır. Toplanan yiyecekler de yine paylaşabilmek için yuvada biriktirilir. Karıncalar arasında bencillik kesinlikle görülmez. Hiçbir karınca başıboş değildir. Her biri dev bir organizasyonun işleyen bir parçasıdır. Her biri organizasyonun kendi dışındaki kısmına sıkı sıkıya bağlıdır. Karıncalar insanlardan çok daha üstün olan sosyal yaşamları ve toplum örgütlenmeleriyle Allah'ın yeryüzündeki yaratma sanatının delillerinden birini oluştururlar.
Evet, işte bu videoda diğer videolar gibi yine evrimcilere bir cevap oldu. Hiç de öyle onların dedikleri gibi hayat böyle bir mücadele, savaş, karmaşa, keşmekeş değilmiş canlılar arasında. Bak ne güzel, işte o minicik canlılar, minicik canlarıyla organizasyon yapıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar. Ben taşımam demiyor hiçbir tanesi. Hepsi birlikte üzerlerine düşen görevi en güzel şekilde yapıyorlar. Bunu onlara Cenab-ı Allah ilham ediyor. Onlar hepsi tek tek karıncalar Cenab-ı Allah'ın kontrolünde ve yönetimi altındalar. O yüzden yapıyorlar. Yoksa hayvan kendi kafasına göre yapmış olsaydı kargaşa olurdu yeryüzünde. Ama biz her zaman bir düzen, bir plan, bir organizasyon, bir strateji görüyoruz. Bu da o minicik karıncaların aklı değil. Cenab-ı Allah'ın aklının tecellisidir. Çok açık ve nettir. Bir izleyicimiz bir mektup göndermiş. Turan Temel. Öncelikle Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Ben şunu merak ediyorum. Darwin'in bu teoriyi ortaya atma sebebi neydi? Bir şeylere inanma ihtiyacı olabilir mi? Ama eğer bir bilim adamıysa nasıl böyle muhteşem yaratılış harikalarını tesadüflere bağlar? Burada bence bir art niyet var diye düşünüyorum. Sizce de bu inananlara karşı atılmış ve sahibi tarafından dahi komik görünen bir yalan değil mi? Bence yaratıcıyı akılları almadığı için inanmaya yetecek cesaretleri yok demiş Turan Temel kardeşimiz. Doğru. Bir kere Darwin'in bu teoriyi ortaya atma sebebi Allah'a inkarı sağlamak. Allah'a inkar edenlerin fikri temelini oluşturmak için ortaya atılmış bir iddiadır. Muhteşem yaratılış harikaları nasıl tesadüflere bağlıyor? Bence burada bir art niyet var gibi düşünüyorum diyor. Doğru düşünüyorsun. Şimdi bir kere Darwin bilim adamı değil. Yani çünkü o zaten kaynaklara bakarsak görürüz. Darwin Edinburgh'du yanlış hatırlamıyorsam, üniversitesinde tıp eğitimi alıyor ama çok başarısız sonuçlar alıyor ve yarıda bırakıyor. Bırakıyor okulu. Dolayısıyla evrim teorisini ortaya koyarken teoriyle ilgili o yakın bilim dalları hakkında da bilgi sahibi değildi. Hatta mesela senin Turan kardeşimizin mailine bir cevap olsun. Kimden cevap olsun? Darwin en yakın arkadaşından cevap verelim. Thomas Huxley bu Darwin'i en yakın arkadaşı ve teorinin en ateşli savunucularından devrim teorisinin. Hatta bunu yaptığı için ona Darwin'in bulldog köpeği de dediler. Şimdi bakın, Darwin'in en yakın arkadaşı ne diyor? Kardeşimiz de dinlesin. Diyor ki, aynen diğerlerimiz gibi onun da biyoloji bilimi üzerinde doğru düzgün bir eğitimi yoktu diyor. Gördünüz mü? Bak, en yakın arkadaşı evrimin en ateşli savunucularından Thomas Huxley. Diyor ki, biyoloji bilimi üzerinde cahildik biz hepimiz diyor. Sonra yine bir tane daha arkadaşından, en yakın dostundan Sedgwick Darwin'e bir mektup yazıyor. Kitabını okumuş Darwin'in, sonra da görüşlerini aktarıyor. Diyor ki, bazı bölümlerine hayranlık duydum. Bazı bölümlerine ise karnım ağrıyana kadar güldüm diyor. Okuduğum diğer bölümler bana büyük bir acı verdi. Çünkü bunların tamamen yanlış ve zarar verici olduklarını düşünüyorum. Çıkardığım sonuçların büyük bir bölümü bazı tahminlere dayanıyor. Çıkardığın sonuçların. Doğal seleksiyonu seçici bir organ tarafından bilinçli olarak yapılmış bir şey gibi yazmışsın diyor. Ve eleştiriyor. Bak, karnım ağrıyana kadar güldüm diyor. Yine şimdi az önceki kardeşimizin mailinde ne diyor? Bunların amacı ne diyor? Niye böyle şeyler yapıyorlar diyor. Bakın, Darwinist kafanın ve evrimcilerin asıl amacı neymiş? Bir de onu dinleyelim. Kimden dinleyelim? Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Lovington. Bunu hep paylaşıyoruz. Alıntı çok önemlidir. Darwinistlerin asıl amacını belirtiyor ve şu yorumu yapıyor. Diyor ki, Asıl sorun insanlara en yakın yıldızın ne kadar uzakta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir. Asıl sorun insanların dünya ile ilgili irrasyonel ve doğaüstü açıklamaları reddetmelerini sağlamaktır. Yani evrimcilerin asıl sorunu bilimsel gerçekleri insanlarla paylaşmak değil, asıl sorun insanların Allah'a olan inancını engellemektir diyor. İnsanların öğrenmesi gereken, ister beğenin ister beğenmeyin, şudur. Biz tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan, maddi bir dünyada yaşayan maddi varlıklarız. Diğer bir deyişle insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdırlar diyor. İşte Turan kardeşimize buradan cevap vermiş olalım. Evrimcilerin asıl amacı bilimsel çalışmalar yapıp efendim delile, gözleme, laboratuvar çalışmalarına dayalı açıklamalar yapmak değildir. Onların asıl amacı insanların Allah'ı inkar etmelerini sağlamaktır.
Evet. Biraz önce Darwin'in en yakınında olanlardan bir kişinin Darwin'in biyolog olmadığını söylediğini okudum Serdar Hocam. Biz yine bir yerli evrimcilere soralım. Darwin biyolog mudur değil midir diye.
Darwin bir biyologdur.
Yerli evrimcilere sorduğumuzda Darwin bir biyologdur diyorlar. En yakın arkadaşına soruyoruz ve ona çok bağlı olan birisine sorduğumuzda Darwin bir biyolog değildir diyor. Hı hı.
Doğru düzgün bir eğitimi yoktur diyor.
Evet. Yani oradan da zaten üzerinde yorum yapmaya bile gerek yok. Konu anlaşılıyor inşallah. Ekran üzerinde devam ederiz inşallah.
Gökyüzünün korunmuş tavan olması. Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden biri de bundan 1400 yıl önce atmosferin koruyucu özelliği hakkında bilgi vermesidir. Allah ayette şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Ebniye suresi 32. Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği 20 yüzyıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dünyayı çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlemleri yerine getirir. Dünyaya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yol eder ve bunları yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Atmosfer, bunun yanı sıra uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. Atmosferin bu özelliğinin en çarpıcı yönü, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık özeti oranlarının ışınları radyo dalga geçirmesidir. Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da kalmaz. Dünya uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğunda da yine atmosferin sayesinde korunur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayınlanan bu ışınlar insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları ve Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bir parlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan benzer 100 milyar atom bombasına eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların, ibrelerin aşırı hareketleri gözlenmiş, dünya atmosferinin 250 km üstünlükte sıcaklık sıçrama yapıp 2500 santigrat derece yükselmiştir. Görüldüğü gibi dünyanın üzerindeki kendisine sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. İşte dünyayı çevreleyen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelliğini Allah bizlere yüzyıllar öncesinden Kur'an'da bildirmiştir.
Maşallah. Ayette de okuduğun gibi gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık buyuruyor Allah ayetinde. İnşallah. Şimdi biraz ayrı zamandan bahsedelim. İnşallah Hazreti Mehdi'nin İstanbul'da faaliyet göstereceğini inşallah Peygamberimiz bildiriyor. Bu Anlatabiliriz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da faaliyet gösterecek. Aynı zamanda Türk milleti önemli sorumluluklar üstlenecektir. İnşallah. Hazreti İbn Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmet, 6 şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. 6.'sı Medine'nin fethi, buyuruyor Peygamberimiz. Onun üzerine soruyorlar sahabeler, hangi Medine diyorlar, yani hangi şehir? Buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Konstantiniye, yani İstanbul fetholunacak. Allah Konstantiniye'yi, yani İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle manen fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Kıyamet alametleri, sayfa 181. Beldeler onun, yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın emrine girer. Allahu Teala onun, yine Hazreti Mehdi aleyhisselamın elinde Konstantiniye'nin, İstanbul'un manevi fethini müyesser, yani kolay kılar. Yine Kitab-ı Burhan'da sayfa 56'da. Tarihi kaynaklarda Diyarı Rum, yani Rum bölgesi, Rum diyarı diye adlandırılıyor Türkiye. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamın Türkiye'den çıkacağı şöyle ifade ediliyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam Rum'dan çıkar, Rum'dan, yani Türklerden. Çünkü eskiden Türkiye'ye Diyarı Rum deniliyordu. Ayrılmayacaktır, buyuruyor Peygamberimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi'de yer alan bir hadiste de Hazreti Mehdi aleyhisselamın Arap'a hakim oluncaya kadar kıyametin kopmayacağını Peygamberimiz bildiriyor. Tabi buradan da Arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz. Çünkü Arap'a hakim olmak için onların dışında olmak gerekiyor mantık olarak. Kıyamet alametleri sayfa 170'ine. Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Hazreti Mehdi aleyhisselama zemin hazırlayacaklar. Hazreti Mehdi aleyhisselam onlar arasında hükümdar olacaktır. Bu hadis doğuda bulunan veya doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir. Allah alem, tabii en doğrusunu alabilir. Bunlar o zamanlar doğuda bulunan, sonradan Anadolu'ya yerleşen Türklere işaret etmektedir Allah alem. Kıyamet alametleri sayfa 171'de geçiyor yine bu. Müslümanlardan bir zat gelecek. Bu zatın şerefi Kafkasya'nın en ulu dağından etrafa güneşin şuağı gibi şöleni insan olacaktır. Yine Peygamberimizin bildirdiği bir gerçek. Kafkasya'dan gelecek bir zat olduğunu Hazreti Mehdi'nin bildiriyor Peygamberimiz. Nuaym bin Hammad Ebu Caferi'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar, buyuruyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dikilmemiştir. Siyah ve dört köşelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hiç açılmamış olup ancak Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından açılacaktır. Onlar da İstanbul'da zaten, biliyoruz inşallah. Şimdi Hazreti Mehdi gibi Eşhas'ın, Bediüzzaman Hazretleri şöyle bildiriyor. Eşhas'ın hakkındaki rivayetin itilafatı ve sırrı şudur ki ehadisi tefsir edenler metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'dan veya Medine'de, Şam'da veya Medine'de olduğundan vukuatı Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi'nin çıkışı veya Süfyaniye'nin merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişlerdir. Yani o dönemde neredeyse merkezi saltanat, işte Peygamberimiz de merkezi saltanattan çıkacağını bildirdiği için işte Basra'da olabilir, Kufe'de olabilir, Şam'da olabilir gibi tefsir etmişlerdir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Halbuki şu anda aynı zamanda İstanbul'a denk geliyor merkezi saltanatın bitişi. O yüzden İstanbul'da çıkacağını Hazreti Mehdi'nin bildiriyor. Yine Peygamberimizin bildirdiği ve köşe bucakta benim oğluma, yani Hazreti Mehdi aleyhisselama yardım edecek dağınık olan Türk bayrakları zuhur edecek. Demek ki dağılmış Türk devletleri Hazreti Mehdi döneminde birleşecek. Peygamberimiz bildiriyor bunu. Allah ona Hazreti Mehdi aleyhisselamı Rum'u, Deylem'i, Sindi, Hindistan'ı, Kabir Şah'ı ve Hazır'ı fethettirecektir. Bazı kardeşlerimiz sorabiliyorlar işte neden Türk İslam Birliği, Türk neden geçiyor? Peygamberimiz öyle bildirdiği için, yani biz Peygamberimizi uyarız çünkü Müslümanlar olarak. Kendi aklımızla değil, Peygamberimizin aklıyla hareket ederiz inşallah. Peygamberimiz de Türklerden bahsettiği için ve dağınık Türk devletlerinin birleşeceği ve yeşil bayraklarla birleşeceğini Peygamberimiz de bildiriyor. O yılda kırmızı bayrağın ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan oğlum Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybeti ilan olunacaktır, buyuruyor Peygamberimiz yine. Burada demek ki Türk ve İslam devletlerinin birleşeceğini Peygamberimiz söylüyor. Peygamberimiz Türk ve İslam devletlerinin birleşeceğini söylüyorsa bunun adına da Türk-İslam Birliği denir. Başka bir isim konulmaz yani mantık olarak. O yüzden biz Peygamberimizin bildirdiği gibi inşallah bu birlik için gece gündüz hocamızın vesilesiyle, tabii hocamızın bunu dillendirmesiyle, senelerdir hocamız anlatıyor. Özellikle son 3 senedir geceli gündüzlü olarak Türk-İslam Birliği'ni anlatıyor. Hocamız anlatmaya başladığında Türk-İslam Birliği denildiğinde insanlar bunun bir hayal olduğunu düşünüyorlardı 3 sene öncesine kadar. Hocamız geceli gündüz de anlatmaya başladı. Vizeler kalkacak dedi, pasaportlar kalkacak dedi. 70'e yakın ülkeyle bu süre içerisinde, son bir sene içerisinde vizeler kalktı. Hocamız pasaportların da kalkacağını söylüyor. İnşallah onların da yavaş yavaş kalktığını göreceğiz. Ve Türk-İslam Birliği şu 5-10 senelik dilim içerisinde Allah'ın izniyle kurulacak. Peygamberimizin vaadi. Yüzlerce söylediği alamet gerçekleşmiş. Bu da sadece bir tanesi. Ve bu da gerçekleşecek inşallah. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı da göreceğiz
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
İnşallah. Said Nursi Hazretleri alemi İslam'ın bayraktarlığını Türkler yapacak demiştir. Kendi eserlerinde de bunu kaydetmiştir, beyan etmiştir. Nitekim Necmettin Şahiner hocamızın bilinmeyen yönleriyle Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi isimli kitabında da yine Bediüzzaman'ın kendi sözlerini aktarmıştır. Türk aliminin, Türklerin dünyanın lideri olacağına dair açıklamalarını bu eserden izleyicilerimiz bulabilirler. Bakın orada şöyle bahsediyor. Bediüzzaman Hazretleri buyurmuş. Allahu Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de, şeytan Allah'a sınırım, öyle bir kavim göndereceğim ki onlar Allah'ı, Allah da onları sever buyuruyor. Maide suresi 54. ayet. Üstad şöyle açıklıyor. Ben de bu beyanı ilahi karşısında düşündüm. Yani Cenab-ı Allah'ın bu beyanı karşısında düşündüm diyor. Ve bu kavmin 1000 yıldan beri alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım diyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle bir şey söylüyorsa doğrudur. Her söylediği doğrudur Bediüzzaman Hazretleri'nin. Nitekim Üstad Bediüzzaman Hazretleri Maide suresinin bu 54. ayetinde okuduğumuz Türk kavminden çıkacak olan ve ahir zamanın en büyük kutbu olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da dikkat çekmektedir. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam da biliyoruz ki Türkler içerisinden çıkacak ve onun Allah'a ve peygamberine saygı ve sevgiyle tam bağlı olan talebelerine de işaret ettiğini buyuruyor bu vesileyle inşallah.
İnşallah. Yine ahir zamanın pek çok alameti var. Onlardan bir tanesi de açlık ve fakirliğin artması Hazreti Mehdi ile ilgili. Onu
evet, her bölümümüzde her gün detaylı olarak anlatıyoruz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda görev başında olduğunu. Bunu Kur'an ayetlerinden ve peygamberimizin hadislerinden delillerle anlatıyoruz. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği hadislerinde de şu konu var. Açlık ve fakirliğin artması da Hazreti Mehdi Aleyhisselam geliş alametinden biri de. Şimdi slaytlar içinde bunu anlatacağız inşallah. Açlık ve fakirliğin artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerindendir. Peygamberimizin konuyla ilgili hadislerini okuyorum. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri sayfa 440. Deccal'in zuhurundan 3 yıl önce son derece buhranlı günler olacak. Açlık hüküm sürecektir. Kıyamet alametleri sayfa 220. Peygamberimizin hadislerinde de belirttiği gibi insanların küçük bir bölümü çok büyük bir ferah içinde yaşarken 2 milyara yakın insan açlık sınırında yaşamaktadır. 2000 yıllara girerken yazılan bir makalede dünyanın içinde bulunduğu durum şu şekilde açıklanmakta. Yeni bin yıla adım atarken her gün yoksullukla ilgili sebeplerden dolayı 35 bin çocuğun hayatını kaybettiği bir dünya ile karşı karşıya geliyoruz. Bu da yaklaşık her 2,5 saniyede bir çocuğun öldüğünü gösteriyor. Öyle bir dünya ile karşılaşıyoruz ki yoksulluk sınırının altındaki insan sayısı gün geçtikçe artıyor ve son zamanlarda bu sayı 1,5 milyar. Bu Çin'in nüfusundan bile daha fazla. Avrupa Birliği'nin toplam nüfusunun 4 katına eş değer. Dünyanın en zengin 3 ailesinin varlıkları birleştirildiğinde en az gelişmiş ülkelerdeki 600 milyon insanın yıllık gelirlerinden daha fazla etmekte. Bunun yanı sıra dünyanın en fakir ülkelerinin 80 tanesinden fazlasının kişi başına yıllık geliri 10 yıl öncekine göre daha küçük. Ama inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam'ın ahlakını hakim etmesiyle bunlar sona erecek. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir bolluk yaşanacak. Fakir tek bir insan bile kalmayacak inşallah.
Maşallah.
Bu konuyla ilgili ve kıyamet alametleriyle ilgili bir videomuz da mevcut. Şimdi onu izleyelim inşallah.
İnşallah. Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi. 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, İçinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, videoda da gördük yani burada birkaç tane alametten bahsedildi sadece. Bunun gibi 200 tane, 200'e yakın peygamberimizin bildirdiği alamet var. Ve hocamız dünkü röportajında bir konuya değindi. Sırf Hazreti Mehdi'yi kabul etmemek için, Hazreti Mehdi'nin şu anda yaşadığını kabul etmemek için peygamberimizin mucizelerini örtbas etmeye çalışan bir Müslüman modeli var. Yani Müslüman olduğunu söylüyor. Fakat mesela peygamberimizin hadisleri aynen çıkmasına rağmen bunun üzerinde durmuyor. Yani bu çok büyük bir mucize değil mi? Yani peygamberimizin bir söylediği şey tarihiyle aynen gerçekleşiyor. Ve bir Müslüman bunu görüp evet yani işte ben çekleri bugün ödeyemedim falan gibi veyahut da işte ay sonu geldi faturaları ödemem gerekiyor. Bir mucizesini daha söylüyoruz. İşte bizim çocuğu da evlendireceğiz. İşte onun çalışmalarını yapıyoruz. Bir mucizeyi daha söylüyoruz. İşte televizyonda bir dizi vardı. Onu nerede kalmıştık? Açık reklamlar vardı. Böyle bir enteresan bir modelle karşılaşıyoruz. Yani çok küçük bir zümre olmasına rağmen çok şaşırtıcı bir zümre yani bu Müslüman modeli. Yani bu çok büyük mucize. Biz peygamberimizin mucizelerini gördüğümüz zaman bunu nasıl görmezden gelebiliriz? Yani hepsini biz ayrı ayrı detay mesela her gün burada anlatıyoruz. Bütün Müslümanlara, Müslüman kardeşlerimize düşen bunu her gün anlatmaktır. Yani illa televizyonda anlatılması gerekmiyor. Mesela yine dün röportaj sırasında, hocamızın röportajı sırasında gösterildi. Bir kişi İşte iş yerinin bir köşesinde hocamızın kitaplarını koymuş. Gelenlere hediye ediyor veyahut da orada okuyorlar. Bu bile dedi hocamız çok çok çok büyük bir hizmettir. Yani birisinin mesela bir gün içerisinde bir kişiye gidip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesini anlatması bile çok büyük bir hizmettir. Ama kalkıp da bunu örtbas etmeye çalışmak yani akıl alacak bir şey değil, bir durum değil yani. Çok değişik bir durum. Allah ahirette hesabını sorar. Yani hesabını soracağını biz Kur'an'dan anlıyoruz zaten. Çünkü öyle Kur'an'a doğru dileyip bükmekle, işte ayetleri insanlara farklı anlatmakla, hurafeleri insanlara din diye anlatmakla, yani böyle bir din yaşanmayacağı belli. Bunun ahiretteki karşılığı da hani Kur'an'dan anladığımız kadarıyla iyi bir karşılık değil. Yani sonsuz cehennem var çünkü ahirette. Yani bazı insanlar Müslüman olmasına rağmen, çok küçük bir zümreden bahsediyorum tabii yine, ahiret yaşantısını kafasında canlandıramıyor olabilir. Yani o kendi şeyleri, kendi zanları. Ahiret kesin var. Sonsuz cehennem var. Sonsuz da cennet var inşallah. Ve biz bunu yani her an böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Yani biz mesela şu anda işte yaşıyoruz, 60 sene sonra öleceğiz gibi bir olay yok zaten. Her an ölüm melekleri gelip canımızı alabilir. Ve biz kendimizi mahşer meydanında bulabiliriz. Hesap veriyor olurken bulabiliriz. Ve bu çok uzak değil. Birkaç saniye içerisinde olabilecek bir şey. Sadece birkaç saniyeye bakar. O yüzden hani bunu uzak görmek. Bir de sonsuz ahiret var dediğiniz gibi. Ya cennet ya cehennem hayatıyla karşılaşacağız. Ahirete gittiğimiz zaman. Şimdi biz o zaman Allah karşısında, Allah ayette Rableri karşısında durduklarında onları bir görsem buyuruyor. Şimdi orada böyle bir utanç yaşıyorlar demek ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini sakladıkları için, Mehdiyeti bundan yüzyıllar sonrasına erteledikleri için, Müslümanlara yapılan zulümleri gündeme getirmedikleri için ve bunun çözümünü öğretmedikleri için, demek ki bir hırıltı işitirsiniz sadece diyor Allah ayette. Demek ki orada bir hırıltı içinde oluyor bu tarz kimseler. Dolayısıyla öyle bir duruma düşmemek için biz inşallah her gün bu mucizeleri anlatacağız. Kur'an mucizelerini anlatacağız. İman hakikatlerini anlatacağız. Allah bize bunu emretmiş. Yani bunu yapmama gibi bir lüksümüz, bir durumumuz yok zaten.
İnşallah. Evet, inşallah.
Tabii şimdi kim ne derse desin. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Geldi geçti. İşte 500 yıl sonra gelecek, milyar yıl sonra gelecek gibi açıklamalar doğru açıklamalar değil. Biz bunlara itibar etmiyoruz. İzleyenlerimiz de bunlara itibar etmesinler. Doğru açıklamalar değil. Doğru açıklamaları İslam alimleri zaten yapıyorlar. Günümüzde yaşayan o güzel alimler, o büyük zatlar çok güzel açıklamalar yapıyor. Ve bakın hepsinin ortak açıklaması Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda geleceğine dairdir. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini böyle garip açıklamalarla, insanların aklını karıştıracak açıklamalarla kimse karıştırmaya kalkmasın. Yani cahil olan kişiler belki bu açıklamalara inanabilirler ama aklı başında samimi, içten candan dışa dönük, Kur'an-ı Kerim'i bilen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bilen ve İslam alimlerinin açıklamalarını bilenler kime inanacağını çok iyi bilir. Kimin doğru, kimin yalan söylediğini çok iyi anlarlar. Mesela birçok İslam alimin bu yönde açıklaması var. Birkaç tanesini kalan süre zarfında anlatmaya çalışalım. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle buyuruyor. İstikbali dünyeviyede, yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip zannetmişlerdir, yakın zannetmişlerdir diyor. Yani Mehdi Aleyhisselam'ı sahabe bile, o güzeller yüzeli sahabeler bile kendi zamanlarında bekliyorlardır. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi işte bu kadar gerçek, bu kadar doğrudur. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği ayetler vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri vardır. O güzel nurlu ağzından Mehdi Aleyhisselam'ın 1400 yılında, Hicri 1400'de İstanbul'da çıkacağını ve faaliyetler yapacağını söylemiştir. Kim söylemiştir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir. Dolayısıyla biz bunun dışındaki açıklamalara itibar etmiyoruz. Yine çok değerli, çok kıymetli hocamız, çok sevdiğimiz hocamız Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Hazretleri bakın çok güzel buyuruyor. Diyor ki en şerefli asırların içerisinde Efendimizin asrıdır. Niçin? Efendimizin içinde bulunduğu, yaşadığı zaman olduğu için. Bütün şeytanların, deccallerin, Allah'a yol kesicilerin, kafirlerin, müşriklerin asrı bitip tüm şerefsizliklerin sona erip Hazreti Mehdi Aleyhisselam 2000. yıllarda hazır olsun ve Hazreti İsa Aleyhisselam 21. asrın içinde gökyüzünden inip yeryüzünde hazır eylesin. İnancımız budur şimdi. Asrın yarısından fazlası bu suretle Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin mevcudiyetiyle şeref kazanacaktır diyor. Yani Müslümanlara izzetleri, şerefleri gelmiştir diyor.
Maşallah.
Kimdir onlar? Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişidir. Bu iki mübarek şahıs ayrı zamanda yaşayan müminlerin şerefidir, onurudur. Onun için hiç kimse samimi Müslümanların izzetiyle, şerefiyle oynamaya yeltenmesin. Çok büyük hata eder. Ahirette de hüsran olur sonları inşallah. Evet, süremiz bitti herhalde. İnşallah.
Saat 5'te ayrı zaman ve yaratılış delilleri programımızla canlı yayında olacağız inşallah. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar inşallah canlı yayında olacak. Görüşmek dileğiyle.